Ayrım 35.
İkimiz de elimizde olmadan tepeden tırnağa ürperdik. Ama işin en kötüsü adam beni gerçekten evlat gibi biliyor Herbert. Korkunç ama gerçek, candan seviyor beni. Ne aksi şeytan. Herbert, benim zavallı canım Handel'cığım dedi gene. Sonra diye ekledim, şimdi bu işi burada kessem, ondan artık tek kuruş bile almasam, şimdiye kadar bana verdiklerini, ona neler borçlu olduğumu bir düşünsene. Beri yandan boğazıma kadar da borç içindeyim. Boğazıma kadar diyorum çünkü artık ileride elime bol para geçecek diye bir umudum yok. Belirli bir meslek için yetiştirilmiş değilim. Elimden hiçbir iş gelmez. Hiçbir işe yaramam ben. Herbert, canım durumu abartıyorsun. Hiçbir işe yaramam ne demek diye sözlerime karşı çıktı. Ne işe yararım peki? Aklıma bir tek şey geliyor, o da asker yazılmak. Aklımdan geçmedi de değil. Belki gerçekten giderdim ya, bana dostça, yürekten benim iyiliğimi düşünerek öğüt vereceğini bildiğim için seni bekledim. Buraya gelince elbet gözlerim yaş içinde kaldı. Herbert da elbet ki bunu görmezlikten gelerek elime sıkıca yapışmakla yetindi. Biraz sonra da her neyse canım Handel, sen askerliği bir kalem geç dedi. Bu adamın yakınlığıyla yardımlarını geri çevirirsen sanırım bundan önce gördüğün yardımları bir gün ödeyebilmek umuduyla yaparsın bu işi. Gel gelelim asker olursan bu umudunu gerçekleştirmek şansın pek zayıf olur gibi geliyor bana. Hem zaten düşüncesi bile gülünç bu işin. Bizim Clarker'ın firmasına girmen bin kat yeğdir bence. Ufak bir yer ama ne olsa. Hem biliyorsun beni zamanla ortaklığa da alacaklar. Zavallı çocuk. Bu ortaklığı kimin parasıyla gerçekleştirebileceği konusunda en ufak bir fikri yoktu. Bir sorun daha var diye sözünü sürdürdü. Uzun yıllardır tek bir saplantıyla yaşamış olan cahil, aklı gözünde bir adam bu. Dahası belki haksızlık ediyorum ama aklına taktığı amaç için hiçbir şeyden sakınmayacak olan azılı bir kişiye benziyor. Öyledir, ben bilirim onu dedim. Bunu kanıtlayan olayı anlatayım sana. Ve Herbert'a bundan önce anlatmamış olduğum şeyi, öbür mahkum olayını anlattım. Herbert, işte bak, görüyorsun ya dedi, şöyle düşün. Bu adam saplantısını gerçekleştirebilmek uğruna kellesini koltuğuna alıp buralara geliyor. Bunca bekleyişten, bunca çabadan sonra tam muradına ereceği sırada sen onun güvendiği dağlara kar yağdırtıyor, düşlerini yerli bir ediyor, başarılarını sıfıra indiriyorsun. Bu düş kırıklığıyla neler yapabileceğini hiç düşünemiyor musun? Düşünüyorum Herbert. Çıkıp geldiği o uğursuz geceden beri uykularımı dağıtıyorum bu yüzden. Bana içerleyip de gidip teslim olacak ya da kendini ele verecek diye ödüm kopuyor. Öyleyse hiç kuşkun olmasın. Handel yapar mı yapar. Bence çok büyük bir olasılık bu. Göze alınamayacak bir tehlike. O İngiltere'de kaldığı sürece bu yüzden senin elin kolun bağlı sayılır. Yok, onu bırakıp gidersen yapacağı çılgınlık da budur. İşin başından beri beni içimden çökertmiş olan bu düşüncenin dehşetiyle yeniden sarsıldım. Provis böyle bir şey yaparsa kendimi ister istemez onun katili olarak görmeyecek miydim? Yerimde duramayarak ayağa kalktım, beş aşağı beş yukarı dolaşmaya başladım. Bu arada bir yandan da Herbert'la konuşuyordum. Provis kendisi istemeden tanınıp ele geçse bile ben ne denli masum olursam olayım buna yol açtığım için perişan olacaktım. Evet, şu sırada onun serbest yanımda olmasından ötürü de perişandım. Öylesine ki bu durumda olmaktansa ömrümün sonuna dek köydeki demirci dükkanında çalışmak benim için bin kat daha iyiydi. Gel gelelim, Provis korktuğumuz şeyi yaparsa uğrayacağım perişanlığın yanında şimdiki hiç kalırdı. Beri yandan ortada safsaklayamayacağımız bir de soru vardı. Ne yapacaktık? Herbert, yapılacak ilk ve başlıca iş onu İngiltere'den uzaklaştırmaktır diyordu. Sen de yanına katılırsan belki buradan gitmeye razı olabilir. Ama onu nereye götürürsem götüreyim geri dönmesini önleyemem ki. Sevgili Handel'cim, Newgate zindanının buraya kapı komşusu olduğunu unutma. Ona içindekileri açıp kafasını kızdırdığın zaman buralardan uzaklarda bir yerde olmak çok daha hayırlı. Gün gibi ortada değil mi bu? Onu buradan uzaklaştırabilmek için hani o öbür mahkumu bahane edebilir miyiz ya da şimdiki yaşamıyla ilgili bir şey? Herbert'ın karşısına geçip avuçlarımı açtım. Durumun umarsızlığı sanki avuçlarımın içindeydi. Ama ben onun yaşamıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum ki. Kimi geceler ona baktıkça aklımı oynatacak gibi oluyorum. Talihime, talihsizliklerime böylesine karışmış bir adam gene de bana yabancı. Çocukluğumda iki gün korkudan ödümü koparan o sefil pranga kaçağı olduğundan öte bir şey bilmiyorum onunla ilgili. Herbert kalkıp koluma girdi. Birlikte ağır ağır bir aşağı bir yukarı dolaşarak yerdeki halıyı incelemeye koyulduk. Derken Herbert birden durarak, Handel dedi, bu adamın yardımlarını bundan böyle kabul edemeyeceğine kesin inanıyorsun, öyle mi? %100. Sen de benim yerimde olsan kabul edemezsin, öyle değil mi? Onunla ilişkini kesmen gerektiğine de inanıyorsun. Herbert, bunu sorman bile gereksiz değil mi? Beri yandan senin uğruna tehlikeye atmış olduğu candan da kendini sorumlu tutuyorsun. Tutmamak elinde değil. Öyleyse kendi durumunu kurtarmak için tek bir adım atmazdan önce onu İngiltere'den uzaklaştırman gerek. Hele bunu bir başar, sonra da Tanrı aşkına ne yap yap, yakını ondan sıyırmaya bak cancağızım. Sonra da evelallah el ele baş başa verip bir çıkar yol buluruz elbet. Bu sözler üzerine başkaca hiç konuşmadan söz vericesine tokalaşmak, sonra da gene bir aşağı bir yukarı dolaşmamızı sürdürmek ne büyük avuntuydu. Bak Herbert dedim, bu adamın hayatıyla ilgili bir şeyler öğrenmenin bir tek yolunu düşünebiliyorum. Yüzüne karşı açıkça sormak. Evet, sor dedi Herbert. Yarın sabah kahvaltıya oturduğumuzda sor. Provis o gece Herbert'la vedalaşırken ertesi sabah kahvaltıya bize geleceğini söylemişti. Bu tasarıyı kurduktan sonra Herbert'la ben yattık. Gece velinimetimle ilgili bir sürü deli deli düş gördüm. Sabahleyin uyandığım zaman uykumu alamamış, dinlenememiştim. Uykuda unutmuş olduğum korku da uyanır uyanmaz karşıma dikildi. Ya onun yurda kaçak dönmüş bir müebbet olduğu ortaya çıkarsa? Uyanık olduğum saatlerde bu korku hiç içimden gitmiyordu. Provis saatinde geldi. Çakısını çıkarıp sofra başına oturdu. Beyefendi oğlunun tıpkı beyefendiler gibi parlayıp kendini göstermesiyle ilgili bir sürü tasarı sıralıyor. Bana emanet etmiş olduğu cüzdanındaki paraları hemen harcamaya başlayayım istiyordu. Bizim dairemizle kendi katını geçici birer barınak sayıyor, benden Hyde Park yöresinde onun şöyle rahat edip bacaklarını uzatabileceği lüks bir kâşhane bulmamı istiyordu. Kahvaltısını bitirmiş, çakısını gene pantolon bacağına silmekteydi ki ben damdan düşercesine söze girişerek ona, ''Dün gece siz gittikten sonra arkadaşıma askerlerin bataklarda sizi bulduğu geceyi anlattım.'' dedim. ''O sırada bir başka hükümlüyle boğuşmakta olduğunuzu hani aklınızda mı?'' Aklımda mı ha? Sanki unutabilirmişim gibi. O adam kim? Siz kimsiniz? Bu konularda bir şeyler bilmek istiyoruz. Dün gece anlattığım olaylar dışında hele sizinle ilgili olarak hiçbir şey bilmemek tuhaf geliyor doğrusu. Biraz bilgi edinmek için bundan iyi fırsat olmaz sanırım. Adam biraz düşünüp taşındıktan sonra, "Eh," dedi, "pipçimin canı ciğeri evlat. Sen de yeminli olduğunu unutmuyorsun değil mi?" Herbert, "Elbet unutmuyorum," dedi. Adam, ''Ne dersem diyeyim, ne anlatırsam anlatayım,'' diye diretti. ''Hepsi burada kalacak. Yoksa yeminin seni çarpar ha.'' ''Böyle olacağını da biliyorum.'' Adam gene ''İyi dinle,'' diye sözlerini vurguladı. ''Yaptığım şey, ne olursa olsun cezasını çoktan çektim, karşılığını ödedim. Bunu da böyle bilesin.'' ''Öyle olsun.'' Adam o kara piposunu çıkardı. Tam Arap saçı tütünüyle doldurmaya başlamak üzereyken tütüne gözü ilişince aklının karışacağından, anlatacağı öykü ipinin ucunu kaçıracağından mı korktu nedir? Tütünü geri koydu. Piposunu ceketin iliklerinden birine sokuşturdu. Ellerini açıp dizlerine dayadı. Uzun bir dakika sessiz, öfkeli bakışlarla ocaktaki ateşi süzdükten sonra dönüp bize baktı ve aşağıdaki öyküyü anlatmaya girişti. 42. Sevgili yavrum ve de sen, pipçiğimin canı ciğeri evlat. Hayatımı size türkü okur ya da masal anlatırcasını anlatacak değilim. Kestirmeden derli toplu anlatabilmek için az dozu tek bir cümle ile deyivereceğim size. Zindandan içeri, zindandan dışarı, zindandan içeri, zindandan dışarı, zindandan içeri, zindandan dışarı. Hayatım aşağı yukarı böyle geçti sayılır. Evladımı bana yardım ile uzatmasından sonra öte yanlara sürgün edilişime dek. Bana yapmadıkları şey kalmadı diyebilirim, ipe çekmekten gayrı. Değerli gümüş bir çaydanlık filanmışım gibi üstüme kilitler vurup durdular. Oradan alıp oraya taşıdılar, o kentten kovdular, öbürsünden dışarı attılar, işkence sehpalarına girip kırbaçtan geçirdiler, dayak attılar, hırpaladılar, canımdan bezdirdiler. Nerede doğduğuma gelince, benim bildiğimde sizinki kadar, belki daha bile az. Kendimi bildiğimde Essex'te bir yerde tarlalardan şalgam çalarak geçinmekteydim. Birisi beni bırakıp kaçmıştı. Bir adam, tenekeci miydi ne? Ateşi de alıp götürmüştü. Çok üşüyordum. Soyadımın Magwitch, öz adımın Abel olduğunu biliyordum. Nasıl mı biliyordum? Tarlalardaki kuşların adlarının ispinoz, serçe, pamukçuk filan olduğunu nasıl biliyorsam öyle. Hepsinin yalan olduğundan kuşkulandığım da olmuyor değildi ya, kuşların adları doğru çıktıkça kendi adımın doğruluğuna da inanç getirdim. Görebildiğim kadarıyla bu Abel Magwitch denen yarı aç, yarı çıplak çocuğu her gören korkuya kapılıyor. Ya onu yanından kovuyor ya da yakasına yapışıp enseliyordu. Öyle çok enselendim, öyle çok enselendim ki enselene enselene büyüdüm desem yeri var. İşte böyle. Şimdi orada burada gördüğüm başıboş çocuklar kadar acınacak, kırtıpi, zavallı bir küçük yaratıktım. Kendi yüzümü bir kerecik bile görmüş olduğumdan değil ha, evlere yalnızca dışlarından baktığım için aynaya da hiç bakmamıştım. Ama daha o zamandan adım kaşarlanmışa çıkmıştı. Cezaevini gezmeye gelen ekabirlere filan beni seçip gösterirlerdi. İyice kaşarlanmışın tekidir bu derlerdi. Bütün ömrü zindanda geçmiştir diyebiliriz bu çocuk için derlerdi. Onlar bana bakarlardı sonra. Ben de onlara bakardım. Kimileri boyumun kaç karış olduğuyla ilgilenirdi. Oysa midemin boyuyla ilgilenselerdi ya. Kimileri de okuyamadığım ahlak öğretici kitapçıklar verirlerdi bana. Anlayamadığım mavallar okurlardı. İlle de şeytan lafını kakarlardı kafama. Oysa şeytana uymayıp ne halt edecektim? Karnım aç gezecek değildim ya. Her neyse, gene avam ağzına döktüm lafı. Oysa sizlerin yanına nasıl konuşmam gerektiğini unutmuş değilim. Canım evladım ve sen evladımın candaşı. Sakın korkmayasınız. Ben gene kabalaşıp bayağı olacağım diye. Serserilik, dilencilik, hırsızlık yapa yapa büyüdük gittik işte. İş bulursam çalıştığım da oluyordu ya, sizin sandığınız kadar kolay değildi iş bulmak. Hoş yüzüme bakıp da ben olsam bu gibisine iş verir miydim diye düşünürseniz siz de çakarsınız ya ne demeye getirdiğimi. Kimi zaman izinsiz av avlayarak, kimi zaman ırgatlık, arabacılık, işçilik ederek, gezgin satıcılık, işportacılık, kısacası para getireceği yerde adamı kötüye götüren bin bir türlü iş yaparak yetiştik, yaşımızı bulduk. Bir han ambarında patates yığınlarının altında gizlenen bir asker kaçağından okuma öğrendim. Panayır panayır dolaşan, imzasını bir peni karşılığında satan bir dev adamdan da yazmasını öğrendim. Artık eskisi gibi sık sık kodese tıkılmıyorsam da gene, zindan kapılarının anahtarları paslanmasın diye kendi payıma düştüğünce katkıda bulunmaktan geri kalmıyordum. Aşağı yukarı 20 yıl önce Epsom at yarışlarında o adamla tanıştım. Bugün bile elime geçirsem kafasını ıstakoz kırarcasına kırabilirim şu maşayla. Doğru adı Compeyson'dı. İşte dün gece ben gittikten sonra arkadaşına tas tamamını anlattığın üzere o gece hendekte canını çıkarasıya dövdüğüm adam bu adamdı oğul. Sözüm ona kibar takımındandı bu Compeyson. Yatılı özel bir okula gitmişti, okumuşluğu vardı. Konuştukça dilinden bal akardı, kibarlığın her türlü inceliklerinden pek anlardı. Hem yakışıklıydı da. Büyük yarıştan bir gece önce tanıştım onunla. Bildiğim bir meyhaneye gitmiştim. Girdiğimde bu yanında daha başkalarıyla bir masada oturmaktaydı. Meyhaneci beni tanırdı, kendi de at yarışlarına oynamaya bayılırdı. Beni görünce Compeyson'u yanımıza çağırdı. Ona bu adam tam sana göre bir adam bence dedi, beni demeye getirerekten. Compeyson var ya, şöyle alıcı gözüyle bir süzdü beni, ben de onu süzdüm. Köstekli saati, parmağında bir yüzük, boyun bağında bir iğne vardı. Sırtındakiler de hem güzel hem pahalı. Bu Compeyson var ya, bana dedi ki, görünüşe göre işlerin kötü gidiyor olsa gerek. Ben de öyle efendim dedim. Zaten iyi gittiği pek görülmez ya. Daha yenilerde serserilikten hüküm giymiş, Kingston zindanına girip çıkmıştım. Bilseler beni bambaşka şeylerden içeri atabilirlerdi oysa. Her neyse. Compeyson, şans dediğin dönebilir dedi. Belki seninki de dönmek üzeredir. Umarım döner. Hem de dervişler gibi döner umarım dedim ben de. Compeyson, ne iş gelir elinden diye sordu. İyi yer, iyi içerim, sen ısmarlarsan diye karşılık verdim. Compeyson güldü, beni gene tepeden tırnağa inceden inceye süzdü, çıkarıp 5 şilin verdi elime, ertesi akşam için sözleştik orada buluşmaya. Ertesi akşam gene oraya Compeyson'la buluşmaya gittim, o da beni ortak aldı yanına, onun adamı oldum. Compeyson'ın ortak olduğumuz işi neydi mi diye soruyorsunuz? Compeyson'ın işi dolandırıcılıktı, yalancı imza atmak, çalınmış paraları piyasaya sürmek, daha buna benzer şeyler. Kafasına türlü dalavereler kurup kendi elini bulaştırmadan kâra konmak, adamlarını tehlikeye atmak, işte buydu Compeyson'ın mesleği. Yüreği taştandı bu adamın. Kendisi teneşir gibi soğuk, kafası desen hani demin sözü geçen şeytanın ta kendisiydi. Biri daha vardı onun yanında, adını Arthur diyorlardı ya, öz adı değil de soyadıydı bu onun. Canlı cenaze gibi bir adamdı, bir deri bir kemik. Compeyson'la birlikte bir zamanlar zengin bir hanımefendiyi kafese koymuşlar, küpler dolusu para yapmışlardı. Gel gör ki Compeyson kumarbazın tekiydi. Eline kralların hazinesi geçse bir yanından girip öbür yanından çıkardı. Uzun lafın kısası bu Arthur korku nöbetleri geçiren yarı deli gibi bir adamdı. Bir ayağı çukurda, hem de 5 parasız gidecekti. Compeyson'un durmadan tekmeleyip dövdüğü bir de karısı vardı. Bu kadıncağız Arthur'a acırdı. Yardım ederdi elinden geldiği zaman. Compeyson dersen hiçbir şeye, hiç kimseye acımazdı o. Arthur'a baksamdı da ders alsamdı ya. ama almadım işte. Zaten ben öyle ince eleyip sık dokuculardan değildim. Size mi numara yapacağım? Neye yarar bunca yıl sonra? Kısacası Compeyson'la birlikte çalışmaya başladım. Daha doğrusu zavallı bir maşı olup çıktım onun elinde. Bu Arthur, Compeyson'ların evinin üst katında oturuyordu. Ev de Brentford dolaylarında bir yerdeydi. Compeyson, Arthur'un kirasının yediğinin içtiğinin inceden inceye hesabını tutardı. Belki bir gün iyileşir gene çalışmaya başlardı öder diye. Neyse, Arthur çok geçmeden hesabı tam kapadı. Onu ikinci, üçüncü görüşüm filandı. Arthur gece geç saatte ardından kovalayan varmış gibi Compeyson'ların oturma odasına girdi. Sırtında tek bir pazen geceliği vardı. Saçları da terden sırsıklam kafasına yapışmış. Compeyson'ın karısına dedi ki, ''Sally, o kadın yukarıda, benim odamda, başımdan savamıyorum.'' dedi. Tepeden tırnağa aklara bürünmüş, başına ak ak çiçekler takmış, öfkeden ateş püskürüyor dedi. Koluna bir kefen asmış, saat sabah 5'te bana giydirecekmiş, öyle diyor dedi. Compeyson da ulan enayi, o da senin gibi etten kemikten bir insan, bilmiyor musun bunu dedi. Kapıdan içeri girmedikçe ya da pencereden tırmanmadıkça, merdivenleri çıkmadıkça senin odana nasıl girebilir dedi. Arthur da nasıl geldiğini bilmiyorum ama karyolanın ayak ucundaki köşede durmuş, öfkeden ateş püskürüyor dedi. Hem şurada yüreğinin üstünde kan lekeleri var, sen yaraladın o yüreği sen diye inledi. Compeyson hort sort ederdi ya, oldum olası ödleyin tekiydi aslında. Karısına sen şu sayıklayan deliyle gidiver dedi. Sen de McWitch Sally'ye yardım et, olmaz mı? Ama kendisi yerinden kıpırdamadı. Compeyson'ın karısıyla ben Arthur'u odasına çıkarıp gene yatağına yatırdık. Öyle bir sayıklıyordu ki korkunç. İşte baksanıza, kefeni benden yana sallayıp duruyor, görmüyor musunuz diye bağırıyordu. Şu gözlere bakın, nasıl da öfkeli değil mi? İnsanın dizlerinin bağı çözülüyor korkudan değil mi? Sonra da giydirecek kefeni bana, giydirecek bana, o zaman işim bitti demektir. Alın şunu elinden, alın diye haykırdı. Sonra bize sarıldı, başladı hayalette konuşmaya. Bir kendisi söylüyor, bir hayaletin dediğine karşılık veriyordu. Öyle ki sonunda o kadını gördüğüme benim bile inanasım geldi. Onun bu hallerine alışık olan Compeyson'ın karısı korku nöbeti yatışsın diye bir şurup içirdi. Biraz sonra adamcağız yavaş yavaş yatıştı. Oh neyse, hele şükür gitmiş dedi. Bakıcısı mı gelip aldı? Compeyson'ın karısı da evet dedi. Arthur, söyledin mi bakıcıya, kadının kapısını kilitlesin, iyice sürgülesin diye sordu. Sally evet diye karşılık verdi. O çirkin şeyi de elinden alsın diye söyledin mi? Sally gene evet, korkacak bir şey kalmadı artık dedi. Arthur, sen iyi yüreklisin, ne olur beni hiç bırakma, Tanrı senden razı olsun diye hıçkırdı. Bir süre oldukça rahat bir uykuya daldı. Sonra saat tam 5'e gelirken bir çığlıkla uyanıp doğruldu. İşte geldi. Kefen de gene elinde diye haykırdı. Kefeni açıyor. Sindiği köşeden üstüme geliyor. Tutun beni. Kollarımdan sıkı tutun ikiniz de. Fırsat vermeyin. O kefeni dokundurmasın bana. Ah neyse, bu kez ıskaladı. Önleyin. Kefeni omzuma dolamasın. Beni kaldırıp da sarmasın o şeye. Kaldırıyor beni işte. Kaldırıyor. Bastırın beni yatağa. Yatırın beni diye bağırdı. Derken kas katı kaykılıp öldü kaldı. Compeyson pek umursamadı onun ölümünü. İkimiz de kurtulduk diyordu. Çok geçmeden ikimiz iş çevirmeye başladık ama ilkin Compeyson, ah o ne hinoğlu hindi o. Bana kendi kitabımın üstüne el bastırdı. Hani şu benim kara kaplı kitabım evlat. Arkadaşına da el bastırıp yemin ettirdiğim. Compeyson'ın tasarlayıp benim gerçekleştirdiğim işleri saymayacağım. Yoksa bir hafta sürer. Sizlere yalnız şunu söyleyeyim ki canım evladım ve de evladımın candaşı. O herif kafama öyle çoraplar ördü ki onun zencilerden farksız kölesi olup çıktım. Hep ona borçlu durumda, onun avucunun içinde, onun hesabına çalışıyordum, kellem koltuğumda. Yaşı benden küçüktü ama tilkiler gibi kurnazdı. Bilgiliydi, okumuştu, beni 500 kez suya götürür de susuz getirirdi, hem de hiç gözümün yaşına bakmadan. O sırada bizim kadın neredeyse canı pahasına. Ama neyse, onu araya sokmaya gerek yok şu sırada. Adam anılar kitabındaki yerini şaşırmışçasına şöyle şaşkın şaşkın bir çevresine bakındı, sonra yüzünü ateşe döndü, parmaklarını dizlerine daha bir yayarak bastırdı, ellerini kaldırdı, sonra gene dizlerinin üstüne indirdi. Yeniden gözlerini çevresine dolaştırarak, hepsini anlatmanın gereği yok diye ekledi. Compeyson'la çalıştığım dönem ömrümün hemen hemen en çetin dönemlerinden biri oldu. Bilmem bundan öte bir şey söylememin gereği var mı? Compeyson'la çalıştığım sırada serserilikten ama yalnız başıma yargılandığımı söyledim miydi size? Hayır diye yanıtladım. Yargılandım ya, hüküm bile giydim. Birlikte çalıştığımız 4-5 yıl boyunca 2-3 kez kuşku üzerine tutuklandım ama kanıt bulamadılar. Sonunda Compeyson'la ikimiz birden kodese atıldık, dolandırıcılıktan, piyasaya çalınmış para sürmekten. Ama başka şeylerle de suçlanıyorduk. Compeyson bana, savunmamızı ayrı ayrı yürüteceğiz, aramızda bağlantı kurulmayacak dedi. O kadar. Öyle tırıl tırıl parasızdım ki Jaggers'ı tutabilmek için dolabımdaki giysileri sattım, kör olayım. Sanık yerine çıkardıkları zaman dikkatime ilk çarpan şey Compeyson'ın görünümü oldu. O siyah giysileriyle, kar gibi mendiliyle, kıvrıltılmış saçlarıyla tam bir beyefendiydi. Ben desen aşağılık serserinin haydudun biri. Savcı davayı açıp da kanıtları şöyle bir özetlediği zaman gördüm ki kuşkuların tüm ağırlığı benim üstümde toplanıyor. Compeyson neredeyse temize çıkıyordu. Tanıklar birer birer tanık hücresinden ifade verdikçe bakıyordum. Tanıyoruz diye yemin ettikleri hep bendim. Paralar bana verilmişti. Bütün işleri ben çevirmiştim. Kârlara hep ben konmuştum. Hele iş savunmaya gelince kurulan kumpası hepten anladım. Compeyson'un avukatı dedi ki, Yargıç hazretleri, sayın baylar, karşınızda gözlerinizin önünde iki kişi duruyor. Birbirlerinden nasıl dağlar kadar farklı oldukları ortada dedi. Birisi genç olanı iyi yetişmiş bir aile çocuğudur. Taş çatlasa değişmez. Öteki sokaklardan yetişmedir. O da taş çatlasa değişmez dedi. İçlerinden biri genç olan bu işler sırasında pek görünmemiş. Kendisinden yalnızca kuşkulanılıyor. Bütün işleri çeviren herkesin tanıdığı suçuna parmak bastı ise öbürküsü daha yaşlı olanı dedi. Bu işleri tek kişi çevirdiyse bunun hangisi olduğu, iki kişi çevirdiyse hangisinin daha suçlu olduğu kuşku kaldırır mı sizin gözünüzde gibilerden laflar etti. Kişiliklerimizi ele alınacak olursa öyle ya, okumuş olan, okul arkadaşları şurada burada yüksek mevkilerde bulunan, kendisi falan filan gibi kibar kulüplerde yüksek yerlerde gezen Compeyson değil miydi? Oysa eskiden beri sabıkalı olan, yıllardır Brightwell zindanı senin, tutuk evleri benim, mahpuslara girip çıkan da ben değil miydim? Hal tavır dersen, Compeyson denen alçak onlarla konuşurken durup durup yüzünü okar gibi mendiline mi gömmüyordu, konuşmasının arasına şiirler mi katmıyordu, neler neler. Bence ise, baylar şu yanımdaki adam dünyanın bir numaralı aşağılık herifidir diyordum da başka bir şey diyemiyordum. Sıra hükümlerin okunmasına gelince ne bakayım? Compeyson beni karalayacak ne biliyorsa hepsini mahkemeye söyledi diye sonra kötü arkadaşları kapılıp yanlış yola sapmış bir masum genç olmasını filan hafifletici neden saymamışlar mı? Oysa benim için suçlu diyorlardı da başka bir şey demiyorlardı. Kendimi tutamayıp Compeyson'a hele bir şuradan çıkalım ben senin suratını dağıtmazsam diye bağırdım. Bunun üzerine Compeyson ne mi yaptı? Yargıca dönerek beni koruyun diye yalvardı elbet. Aramıza iki gardiyan soktular. Hüküm kesinleştiği zaman da ona 7 yıl verdiler, bana 14.